Merhaba, ben Bahar. Yazarıyla Konuşanlar Kitap Kulübü tarafından hazırlanan Ne Okuyorsun Bu Aralar podcast serimiz başlıyor. Bu podcast serisinde her bölüm farklı bir konukla, bazen oradan, bazen buradan ama çokça kitaplardan konuşacağız. Hadi o zaman, hazırsak başlayalım mı? Bu bölüm konuğum, Mükerrem Hanım'ın Kuşkonmaz Maşası kitabıyla Feryal Kalafatoğlu. Feryal hoş geldin.
Hoş bulduk Bahar. Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ne okuyorsun bu aralar? Son dönemde çok sıkı takip ettiğim bir seri oldu. Konuk olmak da ayrıca mutluluk veriyor. Herkese merhaba.
Çok teşekkür ederiz. O zaman soruyorum. Ne okuyorsun bu aralar?
Bu podcast aracılığıyla ben bir itirafta bulunmak istiyorum. Son bir yıl öncesine kadar çapraz okuma yapabilen, yani aynı anda birkaç kitap okuyabilen bir okur değildim. Ancak son bir yıldır hayatımda çok büyük bir değişim oldu. Anne oldum ve oğluma ayırdığım zamanların dışında beni ruh halime göre çeşitlendirdiğim kitapları okumak çok mutlu eder. Hatta hayata bağlar oldu diyebilirim. Kitabım Mükerrem Hanım'ın Kuşkonmaz Maşası'ndan sonra bir arkadaşımın yönlendirmesiyle hatırladım ki sevgili Mahir Ünsal Eriş'in Dünya Bu Kadar adlı kitabında da bir Mükerrem Hanım karakteri vardı. Kitabı çok önceden alıp okumadığımı fark ettiğim için çok yeni ona başladım. Kalemine ve diline hayran olduğum bir yazar Mahir Ünsal Eriş. Bir diğer kitabım ise Cahide Birgül'den Geceye Uyananlar. Bir kadının hayatında baba ve abinin baskısını, aile ve ev kavramlarını çok derinden inceliyor. Beni de çok etkiliyor. Yaklaşık 2 hafta önce de çok sevgili arkadaşım Arlin Çiçekçi'nin Servin'in Evi Üç Güzeller adlı kitabını bitirdim. Yeni bir yazar keşfetmek isteyen, hatta ödüllü bir genç yazar keşfetmek isteyen herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap.
Mahir Ünsal Eriş'i biz artık alışkanlık oldu. Her bölüm kim gelse mutlaka bir anıyor. İstemsizce artık her bölümümüzün konuğu oldu kendisi böyle. Arlin'in kitabı da zaten kıymetlimiz o. Servin'in Eve Üç Güzeller.
Bir tane.
Evet, o böyle apayrı.
Ama ben hala Beşerbaz'dan yanayım.
Gerçekten ben Servin'ine evet. De benim gönlüm. Keyifli okumalar sana o zaman. Şimdi kitabınla ilgili konuşacağız ama öncesinde biraz senin okuma alışkanlıklarını ben sormak istiyorum sana. Ne tarz kitaplar okumaktan hoşlanırsın? Bir okuma rutinin var mıdır?
Şöyle söyleyeyim Bahar, ben hayal kurmayı çok seven birisiyim. Hayallerimi birbirine bağlayıp hikayeler yaratmaktan acayip keyif alıyorum. Ve tam da bu nedenle hayal ve gerçeğin birbirine geçtiği hikayelerden çok hoşlanıyorum. Bu yüzden de en hoşlandığım akım büyülü gerçekçilik. Márquez, Murakami, Mario Levy, Latife Tekin hayranı olduğum yazarlar arasında. Bir de böyle insanın hani çocuklukta tanışıp ne yazarsa yazsın okuduğu isimler vardır ya, bende de var onlardan. Ben Galatasaray Üniversitesi'nde okudum. Edebiyat hocam da oldu orada aynı zamanda. Benim için muhteşem bir gurur. Sevgili Selim İleri. Onun her kitabını okudum.
Ne güzel.
Sabahattin Ali, Tomris Uyar yine vazgeçemeyeceğim isimler arasında diyebilirim. Bir de çok karanlık bir dünyam olduğu için değil de karanlık hikayeler, hele ki yazarları kadınsa, Tezer Özlü gibi, az önce örnek verdiğim Cahide Birgül gibi bayılıyorum okumaya. Kadınların ne hissettiğini anlamak, derinden anlamak bana çok iyi geliyor. Rutin dedin. Rutin tarafında da şöyle, her gün bir sayfa bile olsa elime kitap almaya çalışıyorum. Bu da hocam Mario Levy'nin bana kazandırdığı en sevdiğim alışkanlıklardan bir tanesi oldu. Rutin deyince de şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Ben sesli kitap dinleyemiyorum. Çok yakın zamanda sohbet ettiğin arkadaşım da olan bazı konuklarında çok duydum. Ben çok denedim ama aklım hep duyduklarımdan farklı düşünceler üretmeye gidiyor. Ve o kağıda dokunmadan hikayenin içinde kendimi bulamıyorum ve çok zorlanıyorum. Çok isterdim. Yapanlara da imrenerek bakıyorum ama ben kitabı eline alması gerekenlerdenim. O yüzden de dediğim gibi rutinimi genelde bir sayfacık da olsa kitabı açarak devam ettirmeye çalışıyorum.
Evet, sesli kitapla ilgili ilk defa herhalde konuklardan böyle bir yorum aldık. Çünkü genelde sesli kitap çok seviyorum, okuyorum diye geliyordu. Dinliyorum daha doğrusu, öyle geliyordu. Ama mesela ben de sesli kitap dinliyorum fakat elimde mutlaka basılı halini de bulunduruyorum. Yani evet. O bir alışkanlık işte, senin de dediğin gibi. Onu bir elimde tutmak istiyorum yine de. Bir altını çizmek istiyorum mesela sevdiğim yerlerin. O yüzden hani sesli kitap tamam, alıştım ama yine de o elimde dursun, ben de seviyorum. Yani basılı hale gönlüm kayıyor hala benim de.
Evet, bence çok güzel bir yetkinlik, çok güzel bir beceri. Ben oradan alıp hikayeyi başka yere götürüyorum ve tam olarak konsantrasyonumu %100 verebildiğimi düşünmüyorum. O yüzden de mutlaka maalesef basılı eserlerden yanayım.
Evet.
Evet.
Şimdi biraz önce sen Mario Levy'nin adını andın. Biz Mükerrem Hanım'ın Kuşkonmaz Maşası'nın arka kapağında da Mario Levy'yi görüyoruz zaten. Önce buradan başlayalım istersen. Mario Levy ile yollarınız nasıl kesişti? Bu arka kapak yazısı nasıl oldu? Bize biraz onu anlatır mısın?
Tabii seve seve, büyük bir gururla. Senin de dediğin gibi kitabın arka kapağını sevgili hocam Mario Levy yazdı. Ben ona öğretmenim diyorum. Onunla bundan yaklaşık 9 sene önce bir yaratıcı yazarlık atölyesinde tanıştım. O atölyenin o sene en genç öğrencisi bendim. Ben biraz muzip bir çocuktum küçükken ve öğrencilikte de oldum olası sınıfın o muzip öğrencisi olmayı çok bir severim. Mario hocamla da bazı ortak yönlerimiz var. Mesela ikimiz de frankofonuz, Fransız okullarda okumuşuz. Siz hep Pandispanya yaptığımı okuduysanız bilirsiniz. Onun aile kültürü, ailesine dair anlatmak istedikleri, büyük annesi, halaları, benim babaannem, buralarda çok benzer noktalarımız var. Tüm bu benzerlikler ve ona hayranlığımla yollarımız kesişti ve onun sorduğu bir soru beni bu kitabı yazmaya yönlendirdi. Hayatta en büyük meselen nedir? Dedi bir gün ve ben de hakikaten böyle dınınıt, evet en büyük meselem dedim ve kitabı yazmaya başladım.
Arka kapak yazısı da tabii öğretmenin olması dolayısıyla mı geldi?
Evet, arka kapak yazısı da bu 9-10 yıllık beraberliğin, ona böyle sürekli herkesin işte daha böyle resmi konuştuğu bir ortamda benim böyle tabiri caizse küçük çocuk, afacan çocuk gibi öğretmenim şimdi böyle yazdım olmuş mu diye diye yolculuğu getirdiğim yerden kaynaklı. Ben Mükerrem Hanım'ın Kuşkonmaz Maşası'nı çok kısa sürede yazmadım. Yazdım, sildim, değiştirdim. Sonundan ve başından emindim ama insanın, belki sohbet içerisinde devamında da konuşuruz ama insanın hakikaten kendine dair bir hikaye yazdığı zamanki meselesi çok daha farklı oluyor. Biraz kendini gerçekleştirmekle ilgili bir konu bu. O yüzden ben de bunu yaşadım ve böyle bir yılda hop diye başka bir karaktere bürünerek yazdığım bir şey olmadığı için zaman zaman çok zorlandım ve o yüzden de sağ olsun canım öğretmenim beni kırmadı ve dedi ki ben bu yolculuğa sürekli şahit oldum. Herkes gitti, ben vardım. O yüzden seve seve yazarım dedi ve o samimi sıcak yazıyı kendisi paylaştı benimle.
Biz de geçenlerde kendisini bizim kitap kulübünde ağırladık son romanıyla. Orada herhalde hepimizin unutamadığı şu cümleyi kurdu. Dedi ki okumak bir direniştir bu ortamda dedi. Çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Yazarıyla konuşanların unutulmaz sohbetleri arasına girdi zaten. Ne güzel olmuş senin de böyle yolunun kesişmesi. Biz de keyifle okuma fırsatı bulmuşuz. Şimdi arka kapakta Mario Levy'nin de dediği gibi bir maşanın romanını yazmışsın sen. Bu fikir nereden ortaya çıktı? Biraz kitabın, biraz önce sen de bahsettin, otobiyografik bir tarafı da var tabii. Bunun ortaya çıkışını, yazım sürecini bize biraz anlatır mısın?
Tabii ki seve seve anlatırım. Kitapta babaannem Mükerrem Hanım'ı anlatıyorum. Aslında belki de o benim. Tarabya'da geçen sıkıcı bir çocukluğum, herkes tatil yörelerinde havuza denize girerken ben antika eşyalar arasında kendime oynayacak minnacık da olsa bir alan yaratmaya çalışan, yaşım ilerledikçe de bu ortamı her şeyden çok sevmeye başlayan bir genç kızdım. Hatıralarımı gündelik hayatımdan ayrı göremiyorum. Bu nedenle de biraz muzip bir dille de olsa Mükerrem Hanım'ı ve kendimi anlattım belki de aslında. Bir önceki sorunun en sonunda meselen nedir dedim ya, aslında benim meselem güçlü kadınlar gibi düşünüyorum. Hayatımın ilk yıllarından itibaren de benim için o kişi babaannemdi. Ben ona hep Mükerrem Hanım olarak baktım. Kuralları vardı. Kendi dünyasına girmek öyle zannedildiği kadar kolay olamazdı. Statüden çok hoşlanırdı, lüksü çok severdi. Bugün bazı eleştirdiğim noktaları tabii ki var ama 1919 doğumlu bir kadından bahsediyorum. Ondan çok şey öğrendim ve inanıyorum ki hepimizin hayatında bir Mükerrem Hanım var ve bir Kuşkonmaz Maşası da var. Çünkü maşa çok sembolik. Hakikaten insanın hayatında işte o meseleyi başlatan, dönüştüren, değiştiren bir eşya bence var. Ve Bizim ailede kuşkonmaz maşası gerçekten var ve kavgası edilmiş bir eşya bu. Sende mi kalsın, bende mi diye kardeşlerin arasına girmiş. Lüksü olan övgüye çok bir yani acayip bir hayranlık var lükse ve buna dair de aslında en büyük simgelerden bir tanesi. Mario Levy ile de bunu paylaştığımda işte dedi bana yani hikayen zaten ortada ve ben de öyle yazmaya koyuldum. Ama demin biraz bahsettim hani belki burayı açmak iyi olabilir kısacık. Çok samimiyetle paylaşmak istiyorum bunu. İnsan ailesine, yaşadıklarına dair bir şeyler yazıyorsa bu hakikaten meselesi oluyor. Yani o kendi gerçekleştirme dediğim şey tam da bu. Çok büyük laflar bunlar biliyorum ama kitabı bitirdiğimde kurgusuna dair hiçbir değişiklik yapma isteği duymadım. Yani şimdi tabii ki içerikten çok fazla bahsetmek istemiyorum ama emindim sonunun böyle olması gerektiğine. Çünkü hakikaten okuyucuya yaşatmak istediğim duygudan emindim. Akıllarda bazı sorular kalsın istiyordum. Umarım başarabilmişimdir. Sıcak ve samimi olduğuna dair çok fazla okuyucu görüşü aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Hikayesi aslında böyle çıktı ve o sormak istediğim sorularla birlikte de herkesin düşünmesi gereken bazı noktalar olduğunu düşünüyorum. Herkesin hayatında bir Maşa var mı veya herkesin bir Mükerrem Hanım'ı var mı diye. Tam da buydu aslında yolculuk.
Mükerrem Hanım biraz dominant bir karakter zaten. Okuduğumuz Mükerrem Hanım ama anlattığın hikaye sıcacık bir hikaye. Böyle bir yazlık gibi, yazlık hikayesi gibi. Hani yaz tatilini anlatıyorsun sen. Peki burada hep otobiyografik unsurlar mı var yoksa değiştirip hani kurguyu kattığın yerler de var mı kitabında?
Var. Şunu söyleyebilirim. Otobiyografik tarafı aslında karakterler açısından var. Yani oradaki her karakter farklı isimlerle, çok benzer isimlerle o mahallede yaşıyorlar. Orası Tarabya Gülseren Sokak değil, Tarabya Gülveren Sokak. Ama işte baktığınız zaman Latife Hanım diye birisi yok, Afife Hanım diye birisi var. İşte en yakın, en tatlı ve ismini değiştirmediğim, hakikaten de çocukluğumdan beri hep beni farklı bir noktaya taşıdığına inandığım bir Sıdıka teyze gerçekliği var. Ve kendimden 50-55 yaş büyük bir teyzeye arkadaşım diye hitap ettiğim bir hikaye var. Bunların hepsi gerçek ama Sıdıka teyzenin parmakları öyle değil. Latife Hanım'ın kızları arasında bazı şeyler var ama o kadar derin değil gibi. Bunlar çocukluktan beri o en başta söylediğim hikayeleri alıp başka yere götürmeyi sevmemden kaynaklı. O sevdanın getirdiği küçük dokunuşlar diyebilirim.
Aslında bir çocuk gözüyle yaşananlara biraz da hayal gücü eklenerek anlatımı mı o zaman bu roman?
Evet, çok güzel tanımladın. Çocukluktan başlıyor ve sonrasında benim kendimi anladığım yaşa geldiğinde hakikaten aslında ben Mükerrem Hanım'ın neresindeyim ve bana neler kazandırmış ve bu hikayenin içinde ben ne kadar ben olabilmişim biraz onu anlamaya çalıştım.
Bir de sonunda tarif de veriyorsun bize, babaannenin kuşkonmaz tariflerini. Peki var mıdır böyle düşkünlüğün yemeğe, tariflere?
Yemeğe düşkünlüğüm çok var. Keşke bu bir podcast olmayıp görüntülü bir yayın olsa da herkes beni görse. Her zaman babaannemin tabiriyle biz zayıfları sevmezdik.
Ne kadar güzelmiş.
Şaka bir yana hakikaten böyle derdi. Biz hep çünkü böyle onun şeyiyle etine dolgun kadınlardık. Yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Aslında birazcık o tarifler de şuradan geldi. Belki pek çok bizi dinleyen okumuş olabilir. Neredeyse klasikler arasına girmiş Meksikalı bir yazar diye hatırlıyorum. Laura Esquivel, Acı Çikolata. Kitabı ona çok benzeten oldu. Evet, etkisinde kaldığım kitaplardan bir tanesiydi. Hakikaten ben Mario Hocam'ın Size Pandispanya yaptığımında da biraz Sevgi Soysal'ın Tante Rosa'sında da, biraz Acı Çikolata'da da gerçekten yemeğin aileyi oluşturan, yani yemek demeyelim de aslında ona, bunun üstüne çok sohbet etmişliğimiz vardır. Sofra kültürünün.
Evet, ben de tam onu diyecektim. Sofra aslında bizdeki esas unsur sanki.
Evet, o sofranın, yani kitap içerisinde mesela babaannemin çok sevdiği erkek kardeşinin ona yıllarca hiç uygun görmediği eşinin sofrada reddedilmesi mesela bir tesadüf değil. Ya da bir sofra duası olması bir tesadüf değil. Bunların hepsi aslında o kültürün, o aileyi aile yapan unsurların çok değerli öğeleri. Ve ben de birazcık aslında hani tarifi de böyle sonunda hani ya kuşkonmaz diyorsun da kuşkonmaz herkesin aşina olduğu gündelik öğünümüz içerisinde olan bir sebze değil. Hani acaba bundan nasıl bahsedebilirim dendiğinde çok da basit bir tarifle şey olabileceğini düşünüp minnacık eklemek istedim ki hakikaten o babaannemden bana kalan bir tarif defterinin içinde yazıldığı şekliyle onu koymaya çalıştım. Pepeçura da zaten hani birazcık daha böyle babaannemle dedemin arasındaki dededen. Babaannemle dedemin arasındaki o farklılıkları göstermek için koyduğum bir diğer tarifti diyebilirim. Bu arada o kokulu üzüme de bayılırım ve hani böyle sene içerisinde çok kısa bir zaman oluyor. Şimdi çok yerel, çok sevdiğim bir üreticisi var hatta Türkiye'de de çok yeni ödül aldı. Onlar sayesinde o pepeçura yapacak malzemeyi artık daha kolay bulabiliyoruz.
Tarifleri merak edenler artık kitabın sonunda okuyup yapabilirler belki. Kuşkonmaz benim de çok sevdiğim bir sebzedir çünkü.
Vallahi böyle çok da yemek kitabı gibi de şey olsun istemiyorum ama yok. Onlar da hani beraberinde minik sonunda bir tat kattılar.
Tabii çünkü kitabı okuyoruz biz. Okurken içinde sürekli bunun adı geçiyor. Ama tabii nasıl yapıldığını da sonunda okumak çok keyifli. Bana çok keyifli geldi yani.
Çok sevindim, ne mutlu bana.
Peki bir yazma rutinin var mıdır Feryal? Şimdi senden mesela ne okuyacağız sırada?
Bu çok zor ve güzel bir soru. Bir yazma rutinim var. Şu defalarca söylediğim, kurduğum hayaller üzerine hep not alıyorum. Karakterler yaratmayı çok seviyorum. Belki biraz komik olacak ama size bir eğlenceli bir oyundan söz edebilirim ve oynamak isteyenlere de çok tavsiye edeceğim bir oyun. Ben bu oyunu Mario Levy'den öğrendim. Diyelim ki bir vapura bindiniz veya otobüste camdan bakarak bir yere gidiyorsunuz. Gözünüze birisini kestirin. Bu kişiye görünüşünden yola çıkıp bir isim takın. Sonra hangi mesleği yaptığına karar verin. Sizce evli mi, bekar mı, kardeşleri var mı? Hayatın sefasını mı sürüyor yoksa cefasını mı çekiyor? Şimdi nereye giriyor? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Bakın hikaye oluşmaya başladı bile. Hep ben bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Hem çok eğleniyorum hem de ortaya acayip hikayeler çıkabiliyor. Yarattığım bazı hikayeleri de kenara köşeye not ediyorum. Böyle bir defterim var. Dediğim gibi kitapları nasıl basılı okumayı seviyorsam dijital kanallara değil de genelde kağıda yazmayı tercih edenlerdenim. O yüzden minik bir deftere de bu karakterleri not alıyorum sıklıkla. Son 3 aydır da tek bir konuya odaklandım ve yazmaya başladım Bahar. Sanırım yıl sonunda yeni bir kitap için hazır olacağım. Umarım başarılı olabilirim. Sözümü tutabilirim şimdi böyle söylemişken.
Bunu zor bir şey deniyorum. Kaydediyoruz bunu.
Evet biliyorum. O yüzden zaten böyle bir derin nefes aldım. Zor bir şey deniyorum kendim için. Bir kadın ve bir erkeğin birlikte oldukları bir zaman diliminde yaşadıklarını kendi bakış açılarıyla anlatmalarına odaklandım. Yani aynı hikayeyi önce kadından sonra erkekten ya da duruma göre önce erkekten sonra kadından dinleyeceğiz. Bakış açısı diye bir şey var mı? Yoksa hakikaten bu hayatta gerçeklik denen şey tek mi? Okuyuculara bu soruyu sordurmak ve hatta mümkünse cevaplatmayı denemek istiyorum.
Çok güzel, değişik bir tarz okuyacağız o zaman. Mükerrem Hanım'ın üstüne farklı bir tarz olacak.
Evet, umarım bu değişiklik bizi çok zorlamaz ve üzmez ama göreceğiz.
Biz de keyifle bekleyelim. Heyecanla, keyifle. Biraz önce bahsettiğin oyunu sen anlattıkça ben böyle yıllar öncesine gittim. Oğlum küçükken biz onunla yapardık. Şimdi sen bahsettin ya, şimdi benim oğlum ufak daha diye. O biraz daha büyüyüp dillenince belki bunu onunla yaparsan sana bir çocuk kitabı fikri de doğurabilir bu belki. Çünkü çocuklardan çıkan fikirler muazzam oluyor bazen, böyle büyükleri hayrete düşürebiliyor. Hiç aklımıza gelmeyen şeyleri onlar anlatıyor. Yani hadi bakalım bu adam nereye gidiyor duru, işte biz işe gidiyordur ya da işte çarşıya gidiyordur, pazara gidiyordur cevap verirken onlar bambaşka cevaplar verebiliyor. Çok keyifli, hatırlattığın için de teşekkür ederim, onu da çok güzel olur
Ben teşekkür ederim. Umarım dediğin de olur. Oğlumla da böyle bir oyun oynarsam çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Çünkü şu anda konuşmadığı için ve konuşmayı çok seven, iletişim kurmayı çok seven birisi olarak hakikaten onun konuşacağı dönemi iple çekiyorum. Ama dediğin gibi çocuklar o konuda muhteşemler. Ailemde çok fazla yeğenim var. Onlarla böyle vakit geçirirken hakikaten bazen bir artık o toplum baskısı mı diyelim ona, sansür mü diyelim bilmiyorum ama bazı şeyleri farklı şekillerde düşünüp hiç filtrelemeden konuşabilmenin ne kadar güzel ve yaratıcı işler çıkarabildiğini görmek beni de çok heyecanlandırıyor diyebilirim.
Şimdi Feryal, bizim kulüp olarak kitap tavsiyeleri konusunda böyle çok hassasız ve çok kıymet veriyoruz verilen tavsiyelere. O yüzden açılış ve kapanış sorularımız da bu merakımızı gidermek için biraz da. Senin bugüne kadar çok sevdiğin, başucu kitabım dediğin ya da tavsiye edebileceğin kitapların nelerdir?
Şimdi böyle söyleyince
bu soruyu sorunca durdum. Herkes bir duruyor zaten. Diyor ki, bir dakika, öyle bir kitabın var mı? Hani o kadar ciddi bir soru gibi geliyor aslında. Böyle ilk aklına gelenler vardır mutlaka.
Var ve gerçekten başucumda olan iki tane kitap da var. Bir tanesi başucumda değil ama tavsiye etmeyi gönülden istediğim bir kitap. Çok farklı şeyler söylemeyeceğim belki de. Çünkü en başta söylediğim gibi bu podcast serisinin sıkı bir takipçisiyim. İlk önerim Sahilde Kafka, Murakami. Bugüne kadar az önce de paylaşmıştım. Sadece iki yazarın tüm kitaplarını okudum. Bir tanesi Haruki Murakami, bir tanesi de Selim İleri. Sahilde Kafka hakikaten bu çok sevdiğim büyülü gerçekçilik akımının bence bir tanecik eserlerinden bir tanesi. Ve farklı şekillerde bakabilmeyi, hani biraz önce böyle üzerinde çok konuştuğumuz için düşünebilmek, ortamların değişmesi, farklı mekanlara geçişkenlik açısından insanın farklı hayaller kurabilmesi ve düşünebilmesi, özellikle de kahramanın bizi getirdiği noktalar beni her daim çok heyecanlandırıyor. Eğer okumayanlar varsa bence mutlaka okumalı. Bilmiyorum sen ne düşünürsün. Hatta kitapta çok sevdiğim ve telefonumda böyle sözü hep bulunan bir kitaptan alıntı da vardır. Şimdi sen söyleyince bakmak istedim. Gözlerini kapatman hiçbir şeyi değiştirmez. Gözlerin kapandı diye hiçbir şey silinip gitmez.
Çok güzel.
Hakikaten çok yoğun bir duygu yaratıyor insanda. Bir diğer hakikaten başucumda olan, fiziksel olarak da başucumda olan kitaplardan bir tanesi Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar. Bugüne kadar birkaç kez okudum ve bir başyapıt olduğunu düşünüyorum. Kendimize ayna tutmak istediğimiz zor dönemlerden geçtiğimizi düşündüğüm için ülke olarak bence okunması gereken bir eser. Son olarak da çok zor okunan kitapları da var. En azından benim için öyle oldu. Hepsini okumadım ama ara ara açıp baktığım bir kitabı var. Hertha Müller, Keşke Bugün Kendimle Hiç Karşılaşmasaydım. Karanlık bir eser ama yine yaşadığımız dönemle çok ilintili. Okumayanlara çok tavsiye ederim.
Kurgu mu o da?
Evet.
Ben hemen not alıyorum onu.
Süper.
Biz ilk bölümde sevgili dostumuz Arlin Çiçekçi ile yaptığımız sohbette senin romanın Mükerrem Hanım'ın Kuşkonmaz Maşası'ndan bahsetmiştik, hatırlarsın sen de. Ben o dönem kitabı Arlin'in tavsiyesiyle okumaya başlamıştım. O sohbetimiz sonrasında bizim yazarıyla konuşanlar kitap kulübümüzden de kitabı alanlar ve hatta okuyanlar oldu. O yüzden podcastimizde bir bölümde de seninle sohbet etmeyi çok istemiştik. Bizi kırmayıp katıldığın için ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim Feryal. İyi ki geldin.
Asıl ben çok teşekkür ederim. Öncelikle Arlin'e çok teşekkür ederim. Yollarımızı kesiştirdiği için, canım arkadaşım. Çünkü kitap okumak hakikaten bir ödev ya da böyle herkesin yapabileceği bir şey gibi tanımlanıyor günümüzde. Bence nitelikli bir okur olmak çok güç. Her şey gibi o da ciddi yemek istiyor. Yazarıyla konuşanlar ailesi de aile demek istiyorum.
Tam olarak öyle zaten.
İmrenerek takip ettiğim bir grup. Onu da çok samimiyetle paylaşmış olayım. Umarım bu ve benzeri gruplarda okur olmak, görüşlerimizi birbirimizle paylaşmak hep mümkün olur. Şimdi dedim ya, böyle hayaller kuruyorum ve alıntıları seviyorum. Gabriel Garcia Marquez'in çok sevdiğim bir lafı var. Yazmayı sıkıntılı bir iş olarak tarif ediyor Marquez ve diyor ki edebiyat bir marangoz olmaya benziyor. Her ikisi için de gerçeklikle çalışmak gerekiyor. Edebiyat bazen bir odun kadar sert olabiliyor. Bence hayat böyle bir şey. Çünkü edebiyat hayatın ta kendisi. Ve yaşadığımız her şey bizde bir iz bırakıyor. Bizi biz yapıyor. Ve ister istemez okur da olsak, yazar da olsak o yolculuğun peşinden gidiyoruz. Umarım bu yol hiç bitmez. Yol arkadaşlarımız artar, eksilmez. Canım babaannem Mükerrem Hanım'ın dediği gibi tüm hatırlananlar da yaşatılır. Tekrar çok çok teşekkür ederim sana.
Seni yeni kitaplarında yeniden ağırlamak bizi de çok mutlu eder o zaman.
Teşekkürler.
Hayatın telaşı içinde kitaplarla geçireceğiniz vaktiniz bol olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere.